Bizim vaaz dizimizi devam ediyor. Musa'dan Çıkış kitabına inceliyoruz. Ve bugün 16. bölüme geldik. Ve ilk önce size bir soru sormak istiyorum. Göç edenler neden başka ülkelere gider? Tatil için bazen? İş için? Evet, zulümden kaçmak için. Felaketlerden kaçmak için. Ve bence özellikle mülteci için ana sebep şu. Yani onlar zor durumlarda yaşıyorlar. Her şey çok korkunç. Bu yüzden bundan kaçmak istiyorlar. Evet, daha iyi yaşamak için. Daha iyi hayat koşullar olsun. Pardon? Özgürlük için, evet. Özgürlük için olabilir. Aslında, şimdilik bu dünyada 25 milyondan fazla kişi felaketlerden, savaş, kıtlık vesaire kaçmak için mülteci oldu. Göç edenler daha iyi ve güvenli bir hayat bulmak için yolculuk eder. Onların güdüsü umuttu. Zorluklara geçeceklerini bilerlerse bile onların umudu şudur. Göç ederek onların geleceği daha iyi olabilir. Bazen onların beklentileri gerçekleşir. Hollywood filmleri gibi her şey iyiliğe doğru gider. Bazen onların beklentileri gerçekleşmez. Bakacağımız bu hikaye göç edenlerin hikayesidir. Tanrı'nın halkı göç edenler olarak Musa'dan çıktı. Tanrı'nın halkı Tanrı'nın kendisine verdiği sözü biliyordu. Tanrı demişti ki, size Musa'da çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım. Süt ve bal akan ülkeye götüreceğim. Yani harika bir vaat, değil mi? Tanrı da demiş ki, azad kılınacaksınız. Özgürlüğü kavuşacaksınız. Ve bu vaatlere odaklanarak Musa'dan çıktılar. Zafer havası içinde ilerlediler. Ve onların hikayesini biliyoruz. Son 3 ay içinde Tanrı'nın halkı kölelikten kurtulmuştu. Ve Tanrı Musa'nın eli aracılığıyla birçok harekeler yaptı. Tanrı onlara Firavun'un ordusundan kurtarmak için Kızıldeniz'i ikiye yarmıştı. Ve Tanrı'nın halkı kuru toprakta bu denizi geçip Firavun'un ordusundan kaçtı. Yani Tanrı harika şey yaptı onlar için. Tanrı'nın halkının nüfusu büyüktü. 600 bin erkek, artı kadınlar, çocuklar. Onlar 2,5 ay önce Kızıldeniz'i geçmişti. Ve bu olaydan sonra çölde dolaşmaya başlamışlardı. Şimdi Ali birkaç ayet bizim için okuyacak. Musa'dan Çıkış 16. bölüm 1. ayetten 3. ayete kadar. Aslında lütfen kaç yapıyoruz?
Man ve bıldırcın. Bütün İsrail topluluğu elimden ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra 2. ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki Sin çölüne vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladı. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi, dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz.
Bir soru aklıma geldi. Tanrı neden kendi halkını çöle getirdi? Halk söylenmeye başladığı zaman onların abarttığını düşünmüyorum. Çölde yaşamaları Musa'dan çıkmalarından daha zordu. çölde yaşarken 1,5 milyon kişi için yeterli yemek yemek neredeyse imkansızdı. Onlar açlıktan öleceklerini düşünüyorlardı. Onlar abartmıyorlar. Tanrı neden kendi halkına direkt olarak vaat verdiği Kenan topraklarına yönlendirmedi? Bu hikaye okudukça Tanrı'nın halkı söz verilen toprağa girmeden önce 40 yıl çölde kaldı. Neden? Tanrı kendi halkını sevmiyor mu? Kesinlikle hayır. Onu seviyor. Tanrı'nın amacı neydi? Musa Yasin'in tekrarı 8. bölümü 2. ile 3. ayette Tanrı'nın neden kendi halkını çöle getirdiğini anlatır ki. Tanrı'nız, Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığın uzun yolculuğu anımsayın. Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için size sıkıntılara sokarak sınadı. Size aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu. Onlar hemen Tanrı tarafından söz verilmiş toprağa girmek istedi. Bu vaati hatırlıyordu ve oraya direkt gitmek istedi, değil mi? Tanrı ise çölde onlara öğretmek ve eğitmek istedi. Tanrı onlara sıkıntılara soktu. Tanrı bunu yaptı. Tanrı onlara aç bıraktı. Ama sonra Tanrı onlara doyurdu ve Tanrı'nın sözünün ekmekten daha önemli olduğunu öğretti. Tanrı onlara öğretti ki ben sizi doyuracağım ve bana dayanmanızı istiyorum. Tanrı kendisine güvenen bir halk istiyor. Tanrı'nın amacı bizim için de aynıdır. O bizi doyurmak ve kendisine dayanmamızı ister. Onun amacı budur. Ve biz de Tanrı'nın çölde dolaşan halkı gibi hissedebiliriz. Değil mi? Bizim de beklentilerimiz ile yaşadığımız durum arasında büyük bir fark olabilir. Tanrı'ya iman ettiğimiz zaman hayatımızın iyiliğe doğru gitmesini bekliyorduk. Ve böyle de olacak. Aslında İsa'ya iman ettiğiniz zaman daha çok sıkıntılar çıktı. Tabi ruhsal olarak yenilenmiş olduğunuz ama günlük hayat koşulları zorlaştı. Mesela imanınız yüzünden ailenizle gerginlik oluştu. Siz de Tanrı'nın halkı gibi Tanrı'ya söylenmeye başlayabilirsiniz. Ne dediler? Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi, dediler. Keşke orada öldürseydi. Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur. Doyasıya yedik. Yani bir bayram oldu, her şey iyiydi. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Onlara geriye bakınca yakınmaya başladı. Aslında Tanrı'ya halimizi bildirmek doğru bir şey. Eğer her şey bizim için zorsa, Tanrı'ya bunu ifade etmemiz lazım. Aslında Tanrı bunu biliyor, değil mi? Davut'un mezmurlarını okuyunca görüyoruz ki Davut dileklerini ve şikayetlerini sunuyor. Sürekli bunu yapıyor. Davut sürekli şikayet etti, değil mi? Ama incelediğimiz ayetler biraz farklı. Tanrı'nın halkı Tanrı'ya dileklerinizi ve dileklerini ve şikayetlerini getirmedi. Onlar sadece söylenmeye başladı. Üstelik, geriye bakınca onların algısı çarpıklaştı. Onlar Mısır'ı hatırladığı zaman onlar lezzetli ve bol yemek hatırlıyorlar. Bir bayram zamanı hatırlıyorlar. Tanrı halka olarak ise kölelik altında yaşıyorlardı. Onların efendisi Zorba idi. Onların anaları çarpıtıldı. Onlara göre geçmişe bakınca sanki her şey toz pembeydi. Onlar sadece olumlu şeyleri hatırladı. Hatta onlar geriye bakınca Tanrı'nın vaatlerini unuttular. 3 ayetinde Tanrı Mısır'da harikalar ve belirtiler yaptı. O onlara kölelikten ve firavundan kurtardı. Tanrı onları kurtarmak için Kızıl Deniz'i yarmıştı, ikiye böldü. Tanrı'nın varlığının her gün aralarında olduğunu belirdi. Gündüzün Tanrı'nın varlığı bir bulut sütunu ve geceleyin Tanrı'nın varlığı bir ateş sütunu idi. Yani Tanrı'nın halkı zor duruma girdiği zaman Tanrı'nın iyiliklerini unuttu ve Rab'in belli izlerini görmedi. Kardeşlerim, zor durumlarda yaşasak bile Tanrı arka planda çalışmakta. Tanrı her zaman bizim için, kendi halkı için çalışıyor. Geçen hafta okuduğumuz gibi, Tanrı bizim için savaşıyor. Ne güzel, hamd olsun. Bizim Tanrımız iyi. Zor durumlarda, Rab'e arzularınızı ve dileklerinizi getirin. Geriye bakınca, Tanrı'nın iyiliğini ve güvenilirliğini unutmayalım. Tabi, zor durumlarda yaşayabiliriz. Bunu biliyorum. Hatta Tanrı'nın halkı gibi bu durum beni öldürecek diye düşünebiliriz. Beklentilerimiz ile yaşadığımız durum çok farklı olabilir. Ama Tanrı'nın iyiliği ve lütfunu unutmayalım. Tanrı'ya göremezsek bile burası Türkiye. Benim değil. Kardeşlerim, sizin bireysel durumlarınızın bazılarını biliyorum. Yaşamınız kolay değil. Karanlıkta yürürken, söylenmektense Tanrı'ya durumlarınızı dile getirin. Bunu tavsiye ediyorum. Tanrı'nın halkı gibi olmayın. Tanrı'nın halkı söylenmesine rağmen Tanrı onlara lütfetti. Hamd olsun, bizim Tanrımız sürekli bize kendi lütfunu göstermek istiyor. Bizden bu hikaye okumaya devam edeceğiz.
Rab Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim. Altıncı gün her gün topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar. Musa ile Harun İsraillilere bu akşam sizi Mısır'dan Rabbin çıkardığını bileceksiniz dediler. Sabah da Rabbin görkemini göreceksiniz. Çünkü Rab kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki bize söyleniyorsunuz? Sonra Musa akşam size yemek için et, sabah da dilediğiniz kadar ekmek verilince Rabbin görkemini göreceksiniz dedi. Çünkü Rab kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki siz bize değil Rab'be söyleniyorsunuz? Musa Harun'a bütün İsrail topluluğuna söyle Rabbin huzuruna gelsinler dedi. Çünkü Rab söylendiklerini duydu. Harun İsrail topluluğuna bunları anlatırken çöle doğru baktılar. Rabbin görkemi bulutta görünüyordu. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillilerin yakınmalarını duydum. Onlara de ki akşamüstü et yiyeceksiniz. Sabah da ekmekle karnınızı doyuracaksınız. O zaman bileceksiniz ki Tanrınız Rab benim. Akşam bıldırcınlar geldi. Ordugahı sardı. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün yüzeyinde kırağıya benzer ince pulcuklar göründü. Bunu görünce İsrailliler birbirlerine bu da ne diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı. Musa, Rabbin size yemek için verdiği ekmektir bu dedi. Rabbin buyruğu şudur. Herkes yiyeceği kadar toplasın. Çadırınızdaki her kişi için birer omer alın. İsrailliler söylenenleri yaptılar. Kimi çok, kimi az topladı. Omer'le ölçtüklerinde çok toplayanın fazlası, az toplayanın da eksiği yoktu. Herkes yiyeceği kadar toplamıştı. Musa onlara, kimse sabaha bir parça bile bırakmasın dedi. Ama bazıları ona aldırmayıp sabaha bıraktılar. Bıraktıkları kurtlanıp kokmaya başlayınca Musa onlara öfkelendi. Her sabah herkes yiyeceği kadar topluyordu. Güneş ortalığı ısıtınca yerde kalanlar eriyordu. Altıncı gün kişi başına iki omer yani iki kat topladılar. Topluluğun önderleri gelip durumu Musa'ya bildirdiler. Musa, Rabbin buyruğu şudur dedi. Yarın dinlenme günü, Rab için kutsal Şabat günüdür. Pişireceğinizi pişirin, haşlayacağınızı haşlayın. Arta kalanı bir kenara koyun, sabaha kalsın. Musa'nın buyurduğu gibi arta kalanı sabaha bıraktılar. Ne koktu ne kurtlandı. Musa, arta kalanı bugün yiyin dedi. Çünkü bugün Rab için Şabat günüdür. Bugün dışarıda ekmek bulamayacaksınız. 6 gün ekmek toplayacaksınız. Ama 7. gün olan Şabat günü ekmek bulunmayacak. 7. gün bazıları ekmek toplamak için dışarı çıktı. Ama hiçbir şey bulamadılar. Rab Musa'ya, ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz? Dedi. Size Şabat gününü verdim. Bunun için 6. gün size 2 günlük ekmek veriyorum. 7. gün herkes neredeyse orada kalsın. Dışarı çıkmasın. Böylece halk 7. gün dinlendi.
Baba olarak çocuklarım ara sıra yanlış bir şekilde davrandığı halde onlara lütuf gösterir. Bu durumda Tanrı böylece davrandı. Ve birinci nokta şudur. Tanrı onlar için gerekli olan her şey sağladı. Ölecek düşünüyorlardı. Ama Tanrı onlara gökten yiyecek sağladı. Gökten gelen yiyecek sağladı. Tanrı halkına için her gün 4 milyon litre man sağladı. Her gün 4 milyon litre man sağladı. Tanrı cuma günleri 8 milyon litre man sağladı. Vay be, Tanrı 40 yıl boyunca her sabah man sağladı ve her akşam buldurcun sağladı. Yani Tanrı bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. İkinci nokta ise şudur. Her gün Tanrı'nın lütfu onlara getirildi. Tanrı haftanın başında haftanın bütün yemeğini sağlamadı. Onlar fazla yemeği yoktu. Onların fazla yemeği yoktu. Kalktıkları her sabah Tanrı günlük yemek sağladı. Tanrı'nın lütfu günde gün onlara tatmin ediyordu. Tanrı bizde aynı bir şekilde ihtiyaçlarımızı sağlamak istiyor. Tanrı onlara bir ders öğretmek istedi. Benim lütfum yeter. Aslında belki birlikte bunu söyleyeceğiz. Benim lütfum yeter. Benim lütfum yeter. Yani Tanrı'nın lütfu sizin için yeterli. Artla 3. bölüm şöyle diyor. Ve bu durumda Yeremia çok zor durumda yaşadı. Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazeleniyor onlar. Sadakatin büyüktür. Tanrımızın merhameti her sabah bize tazeleyebilir. Onun lütfu bize yeter. Ve buna inanmamız lazım. Sıkı sıkı tutmamız lazım. Bu gerçek bizim için çok etkili. Türkiye'de bildiğiniz gibi birçok kişi kurt kanat geçinerek yaşıyorlar. Yarın nasıl ailemi besleyebilirim diye düşünüyorlar. Bu ayetle bize Tanrı'nın gündelik sağlaması olduğunu hatırlatır. Aslında İsa öğrencilerine nasıl dua etmeleri gerektiğini öğrettiği zaman, bugün bize gündelik ekmeğimizi ver diye böyle dua edin dedi. Başka yerde İsa şöyle dedi. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için paklamayın. Tanrı eski anlaşmada ve yeni anlaşmada gündelik ekmeğimizi sağlayacağına söz veriyor. Ve Tanrı'nın sözüne inanmamız lazım. Üçüncü noktada şudur. Tanrı'nın halkının tek şartı Tanrı'ya güvenmek. Tanrı'nın halkının Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmesi beklendi. Tanrı'nın buyrukları şudur. Altıncı gün hariç, hiç kimse sabaha bir yemek parçası bile bırakmamalı. Altıncı gün iki kat toplamaları, çünkü Şabat gününde ekmek bulmayacaklar. Aslında Tanrı anlatmak istedi ki, halkımı çölde yaşarken onlara deneyeceğim. Dördüncü ayette şöyle yazıldığı gibi, onlara sunacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim. Bizim Tanrımız her şeyden önce halkının kendine güvenmesini ister. Kendi halkı ona güvenerek Tanrı'nın onların Rabbi olduğunu beyan etmiş olur. Üstelik Tanrı'nın onların ihtiyaçlarını sağlamasına dayanarak onlara öğrendi ki dünyanın merkezi ben değil, Tanrı'dır. Ve aslında bunu biliyoruz. Tanrı kendi sözüyle bu dünyayı yarattı. O bizim ihtiyaçlarımızı sağlayabilir. Şabat günü bize öğretiyor ki onların gösterdikleri çaba değil, Tanrı'nın lütfu ihtiyaçlarına karşıladı. Maalesef görüyoruz ki Tanrı'nın halkı Tanrı'nın onların ihtiyaçlarına sağlayamayacağına inanmadı. Onlara sabaha yemek bıraktı. ve bazıları Şabat günü men toplamaya çalıştı. Yani Tanrı'nın sözüne itaat etmediler. Tanrı onların güvenmesini ve buyruklarına uymasını istedi. Bugün Tanrı kendisine güvenilmesini ve kendisine itaat edilmesini ister. İsa'nın dediği gibi, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirsiniz. Ve İncil'deyimiz bu hikaye bizim için yazıldı. İbraniler kitabının yazarı olan İsa'nın öğrencilerine yazıyor ve şöyle dedi. Bugün, kardeşlerim, bugün onun sesini duyarsanız, atalarınızın başkaldırdığı, çölde onu sunduğu günkü yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Atalarınız beni orada sunayıp denediler ve 40 yıl boyunca yaptıklarımı gördüler. Tanrı güvenimizi ve sadakatimizi ister. Ama bu hikaye başka bir hikayeye işaret eder. Bir gün bir kalabalık İsa'ya geldi. İsa onlara gün boyunca öğretti, hastalarına iyileştirdi. Onlar akşamüstü geldi, onlar acıktılar. İsa 5 ekmek ve 2 balık ile bütün kalabalığı doyurdu. İsa herkese yemek sağladı. Öğrencileri ekmeklerden orta kalanla 12 sepet doldurdu. İsa bunu yapınca Musa halkın aklına geldi. Tıpkı Musa'nın kalabalığı doyurduğu gibi İsa kalabalığı besledi. Üstelik Çölde Saim kitabında okuyoruz ki Musa gibi başka bir peygamber daha gelecek. Bir söz vardı. İsa bu mucizeleri yaparak bekledikleri peygamber olduğunu gösterdi. Ama İsa Musa'dan daha üstün, daha önemlidir. Musa halka man verdi. Onlar geçici olarak duydular. İsa kalabalığı duyduktan sonra şöyle dedi. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildi. Atalarınız öldüler. Hani onların hepsi çölde öldüler. Aslında Caleb ve Yeşu hariç. İsa devam ediyor. Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz. Yani İsa hem fiziksel ihtiyaçlarımızı hem de ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Eski ünlü imanlılardan biri olan Augustine şöyle yazdı. Kendin için bizi yaratın. Ve yüreklerimiz sende dinlenene kadar huzursuz kalıyor. Demek ki İsa bize yaşam verebilir ve bizi tatmin edebilir. Yeni şeyler alarak, ilişkiler kurarak, iş hayatımızda başarılı olarak memnun olmaya çalışabiliriz. Ve geçici olarak memnun olabiliriz. Ama iyi insanlar bile bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Bir şey alıyoruz ve bir süre sonra bu şeylerin modası geçiyor. Ya da mesleğimiz. Ama bu da yüreklerimizdeki boşlukları doldurmaya yetmeyecektir. Çalışabiliriz ama bizi dolduramaz. İsa ise bizi tatmin edebilir. Susamış olanlar ona gelip canı tatmin eden diri suyu içebilir. Ne güzel. Hristiyanlık ile diğer dinler arasında en büyük fark şu. Dinler diyor ki, eğer iyilik yaparsanız, belki Tanrı'nın beni seni kazanabilirsiniz. Ve Tanrı seni belki kabul eder. Eğer yaptığınız iyiliklerin sayısı yaptığınız kötülükten daha çok olursa, Tanrı sizi belki kabul edebilir. Hristiyanlık ise diyor ki, bana gelin. Asla açıkmaz. Bana iman edin, hiçbir zaman susamaz. Yani, dinle diyor, siz çaba gösterirseniz, Tanrı belki sizi kabul edebilir. Lakin Hristiyanlık bizi bir davetiye veriyor. Sen olduğun gibi İsa'ya gelebilirsin. Ve İsa sana yaşam verecektir. Kamt olsun. Evet, iyi haber değil mi? Yavaş. Jeton justu. Ama bugün aslında İsa bir davetiye veriyor. Aslında İsa da yaşam var. Ve İsa'ya güvenerek yeni yaşama kavuşabilirsin. Ve aslında biliyoruz ki hayatımız zor. Biliyoruz ki sizin için, bizim için hayatımız zor. Ama Tanrı'nın lütfu bizim için yeterli. O yaşam ekmeği. O yaşam ekmeği ve ona şimdi yaklaşabiliriz. O bizi tatmin edebilir. O bizi güçlendirebilir. O bizi tazeleyebilir. Bizden ayağa kalkalım, dua edeceğiz.